onun hizmetinde. Eğer her şeyi kullanabiliyorsan, Tanrım beni de kullanabilirsin. Eğer her şeyi kullanabiliyorsan, Tanrım beni de kullanabilirsin. Ellerimi tut. Tanrım ve ayaklarımı kalbime dokun. Tanrım ve benim aracılığımla konuş. Eğer her şeyi kullanabiliyorsan, Tanrım beni de kullanabilirsin. Bugün hizmet etmek hakkında konuşmak istiyoruz. Tanrılar bizi hizmet etmeye çağırıyor. Nasıl ve nerede hizmet etmeliyiz? Kim kullanmalı? Nasıl hizmet etmeliyiz? Bu son akşam yemeğidir. İsa ihanete uğramak, tutuklanmak, işkence görmek ve sonunda çarmıha gerilmek üzeredir. Birkaç saat içinde öğrencilerinin kendisini terk edeceğini, dağılacaklarını, korkacaklarını, cesaretlerinin kırılacağını ve umutsuzluğa kapılacaklarını bildiği için onlara grup olarak son bir büyük hizmette bulunur. Yuhanna 13:35 ESV 3. İsa, babanın her şeyi kendi ellerine verdiğini, Tanrı'dan geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini bilerek yemekten kalktı. Dış giysilerini bir kenara bıraktı ve bir havlu alarak beline bağladı. Sonra bir leğene su doldurup, öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya ve beline sardığı havluyla onları silmeye başladı. 12. Ayaklarını yıkayıp, dış giysilerini giydikten ve yerine oturduktan sonra onlara şöyle dedi. Size ne yaptığımı anlıyor musunuz? Hizmetkar olmanın toplumdaki unvanınızla ya da konumunuzla hiçbir ilgisi yoktur. İsa, babanın her şeyi kendi ellerine verdiğini, Tanrı'dan geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini bilerek akşam yemeğinden kalktı. Başka bir deyişle İsa kim olduğunu biliyordu, o hizmet etti. Bu dünyada ne kadar güçlü ya da önemli olursak olalım, yine de hizmet edebilmeliyiz. Filipililer'de daha fazlasını okuyoruz. Filipililer 2:5-9. Tutumunuz Mesih İsa'nın tutumuyla aynı olmalıdır. Tanrı olmasına rağmen, Tanrı olarak sahip olduğu hakları talep etmedi ve bunlara sarılmadı. Kendini hiçbir şey yapmadı, bir kölenin alçak gönüllü konumunu aldı ve insan biçiminde göründü. Ve insan biçimindeyken, çarmıhta bir suçlunun ölümüne katlanarak, itaatkâr bir şekilde kendini daha da alçalttı. Hizmet ederken alçak gönüllü olmalıyız, kendimizi yüceltmemeli ya da insanlar tarafından yüceltilmeyi istememeliyiz. İsa bir köle konumunu alarak kendini bir hiç haline getirmiştir. Kendimizi bir hiç olarak görmeliyiz. Başka bir deyişle, kim olduğumuzu düşünürsek düşünelim, neyi başardığımızı ya da neyi hak ettiğimizi düşünürsek düşünelim, Tanrı'ya hizmet ederken bunların hiçbir önemi olmamalı. Tanrı'ya ben doktorum, ben müdürüm, ben yöneticiyim gibi bir konumdan hizmet etmeye çalışmamalıyız. Dolayısıyla hizmet ederken bunu göz önünde bulundurmalı ve bana buna uygun görevler vermelisiniz. Ben sadece hazine ekibinde ya da unvanlı bir yerde hizmet edebilirim. Bu Mesih'in örneği değildir. Bunun yerine Rabbimizin sahip olduğu aynı tutuma sahip olalım ve hizmet edilmeyi değil, hizmet etmeyi talep edelim. Kime hizmet ediyoruz? Yuhanna 13. ayete geri dönelim. 13. ayetten itibaren Yuhanna 13:3-17, SSV 13. Bana öğretmen ve Rab diyorsunuz, haklısınız çünkü ben öyleyim. Eğer ben Rabbiniz ve öğretmeniniz ayaklarınızı yıkadıysam, siz de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. 15. Benim size yaptığım gibi siz de yapın diye size bir örnek verdim. 16. Size doğrusunu söyleyeyim, bir uşak efendisinden, bir elçi de kendisini gönderenden daha büyük değildir. 17. Eğer bunları biliyorsanız, ne mutlu size ki bunları yapıyorsunuz. Birbirimize hizmet ediyoruz, insanlara hizmet ediyoruz. Birisi şöyle diyebilir, İnsanları gerçekten sevmiyorum. İnsanlarla uğraşmak çok karmaşık. Ben sadece Tanrı'ya hizmet etmek istiyorum. İnsanlara hizmet etmek istemiyorum. Peki insanlara hizmet etmeden Tanrı'ya nasıl hizmet edebilirsiniz? Matta 25, 31-46 İsa geri dönüp dünyayı yargılayacağı zamandan söz ediyor. Evet, bir yargı günü var. 31. İnsanoğlu görkemiyle ve bütün meleklerle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. 32. Bütün uluslar onun önünde toplanacak ve bir çobanın koyunları keçilerden ayırdığı gibi o da insanları birbirinden ayıracak. 33. Koyunları sağına, keçileri soluna koyacak. 34. O zaman kral sağındakilere şöyle diyecek. Gelin, babam tarafından kutsanmış olanlar, dünyanın kuruluşundan bu yana sizin için hazırlanmış olan krallığı miras alın. 35. Çünkü açtım ve bana yiyecek verdin, susamıştım ve bana içecek verdin, yabancıydım ve beni karşıladın. 36. Çıplaktım, beni giydirdin, hastaydım, beni ziyaret ettin, hapisteydim, bana geldin. 37. O zaman doğru kişiler ona şöyle karşılık verecekler. Ya Rab, biz seni ne zaman aç görüp doyurduk ya da susuz görüp içirdik? 38. Peki biz sizi ne zaman bir yabancı olarak görüp hoş karşıladık ya da çıplak görüp giydirdik? 39. Seni ne zaman hasta ya da hapiste görüp ziyaret ettik? 40. Kral onlara şöyle yanıt verecek, size doğrusunu söyleyeyim, kardeşlerimin en küçüklerinden birine yaptığınızı bana da yaptınız. Yani kime hizmet ediyoruz? İnsanlara hizmet ediyoruz ve Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Ama insanlara hizmet ederek Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Çünkü kutsal kitabın dediği gibi, o yargı gününde diyecekler ki, ama biz seni hiç görmedik. Sana hiç dokunmadık. Öyleyse sana nasıl hizmet ettik? Rab şöyle der. Kardeşlerimin en küçüklerinden birine yaptığınızı bana da yaptınız. Tanrı'ya hizmet etmek, Tanrı'nın yeryüzünde yapılmasını istediği şeyi yapmaktır. Ve Tanrı'nın yeryüzünde istediği en önemli şey, insanların kurtulmasıdır, ışığımızın parlamasıdır. Işığımızın doğa tarafından görülmesi değil, insanların ışığı görebilmesi için ışığımızın parlamasıdır. Dolayısıyla ne yaparsak yapalım, ister şarkı söyleyelim, ister sandalyeleri toplayalım, ister yemek yapalım, ister yerleri süpürelim. Sadece Tanrı'ya hizmet etmiyoruz. Aynı zamanda hem insanlara hem de Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Alıntı, insanlar dokunduğunuz ebedi değere sahip tek şeydir. Dokunduğunuz diğer her şey geçici bir değerle sınırlıdır. Ama insanlar ebedidir. Ceketiniz ya da sandalyeniz olsun, dokunduğunuz her şey geçicidir. Ama yanınızdaki kişiye dokunursanız, o kişi ebedi değere sahiptir. İnsanları gözden kaçırmayalım, etrafımızdaki insanlara karşı kör olmayalım. İnsanları görmek için gözlerimizi açalım. Nereye hizmet ediyoruz? Kilisede hizmet ediyoruz. Kilisede hizmet etmek için birçok fırsat var. Ve eğer merak ediyorsanız, bana ya da hoş geldiniz rozeti takan herhangi birine ya da bugün hizmet ederken gördüğünüz herhangi birine sorabilirsiniz. Kilisede hizmet etmek her ne kadar önemli olsa da, sonuçta insanların olduğu her yerde hizmet ediyoruz. Bu da Rab'be tam anlamıyla hizmet etmek istiyorsak, kilise programlarının ötesine geçmemiz gerektiği anlamına geliyor. Kilise programları iyidir. Ancak Rab'be hizmetimizin başlangıcı ve sonu olamazlar. Tanrı'ya hizmet edebilmek için kilisenin bir şeyler başlatmasını beklemeyin. Sadece bir şeyler başlatın. Belirli bir bakanlığa katılamıyor olmanız, Tanrı'ya hizmet edemeyeceğiniz anlamına gelmez. Kilisede size bir platform verilmemiş olması, Tanrı'ya hizmet edemeyeceğiniz anlamına gelmez. Kilisede size bir unvan verilmemiş olması, Tanrı'ya hizmet edemeyeceğiniz anlamına gelmez. İnsanlara dokunun. İnsanların hayatlarına dokunun. Bu kilisenin geri kalanı için öne çıkmak ya da görünür olmakla ilgili değildir, sahnede olmakla ilgili de değildir. Mai Savanhu adında bir kadından bahsetmek istiyorum. Pazar sabahları hiç vaaz vermezdi, resmi bir kilise unvanı yoktu. Diyakoz ya da kilisede bir önder, kocasının birden fazla karısı vardı ve diğer karısıyla birlikte yaşıyordu. Bir barakada yaşıyordu. Çocuklarıyla birlikte o barakada yaşıyordu ve bir yabancıydı. Ama pazar günleri Mai Savanhu kilisedeydi. Sadece Mai Savanhu her zaman kilisede olmakla kalmaz. Her zaman nasılsın, ne yapıyorsun diye sorardı, görev icabı değil. Ama inançta nasıl yürüdüğünüzü bilmek isteyen sorularıyla samimiydi. Sadece bu da değil. Mai Savanhu evini, kulübesini gençlere açtı. Ne zaman isterseniz gelin. Çok parası yoktu. Bu yüzden bazı zamanlar ekmek yoktu ama unu vardı. Bu yüzden unu ekmek yapmak için kullanırdı. Böylece gençler bir şeyler yiyebilirdi. Bu yüzden gençler her zaman Mai Savanhu'nun evindeydi. Ama sadece un ekmeği için değil. Mai Savanhu, Tanrı'nın sözünü yeni öğrendiği için yaşam ekmeğine sahipti. Bu yüzden gençler Mai Savanhu'ya bir imanlı olarak yaşam hakkında sorular sormak, imansız ebeveynlerle nasıl yaşanacağı hakkında sorular sormak, iş hakkında sorular sormak, evlilik hakkında sorular sormak için giderlerdi ve Mai Savanhu'nun evine düzenli olarak gidenlerden biri de bendim. Danışmanlık için oradaydım, bilgelik için oradaydım, cesaretlendirmek için oradaydım, dua etmek için oradaydım. Bazen bir grup arkadaşla Mai Savanhu'nun evine giderdik ve Mai Savanhu'nun evinde dua ederdik. Ama hiçbir zaman pazar günleri vaaz vermezdi. Bir unvanı yoktu, bir pozisyonu yoktu ama gençler için bir kalbi vardı. Gençlerin Tanrı'yı tanıması için bir kalbi vardı. Gençlerin iman yolunda yürümesi için bir kalbi vardı. Mai Savanhu bizimle birlikte inanç yolunda yürüyecekti. Geçen hafta Mai Savanhu 72 yaşına girdi, Tanrı onu kutsadı, artık o barakada yaşamıyor, güzel bir evle kutsandı, çocuklarının hepsi büyüdü, evlendi ve başarılı oldular ama onun çocukları sadece o evde birlikte yaşadıkları değil, onun çocukları saatlerce azarlanan, düzeltilen, meydan okunan, cesaretlendirilen, birlikte ibadet eden, birlikte dua eden hepimiziz. Onun çocukları, şimdi hepimiz büyüdük, Hristiyan ailelerle evlendik ve inancımızı sürdürüyoruz. Kaç kişi olduğumuzu, kaçımızı onun terbiye ettiğini sayamam. İnsanlara hizmet etmek, Tanrı'ya hizmet etmek için bir kilise programı beklemeyin. Kilise programların ötesine geçmek, aynı zamanda kilisenin dışına bakmak anlamına da gelir. Sadece kilise içinde hizmet ettiğimiz sürece, kilisede 150 kişi var, bu sadece 150 kişiye dokunabileceğiniz anlamına gelir. Çünkü sadece kilise topluluğu hizmet ediyorsunuz. Bunun yerine, Mesih dünyaya çıkın, dünyaya gidin der. Çağrı içeri girmek değil, dışarı çıkmaktır. İnsanları Mesih'e getirmek için dışarı çıkarız. İnsanları Rabbe iman eden diğer kişilerle paydaşlığa getiririz. Sonra tekrar dışarı çıkarız. İçeride kalmak için değil, içeri getirmek için dışarı çıkarız. Samiriyeli kadın İsa Yahudiye'den geliyor ve Celile'ye gidiyor. İncil'e göre Samiriye'den geçmesi gerekmektedir. Yorgun ve susamış olduğu için su aramak üzere bir kuyuya gider. Kuyuda bir kadınla karşılaşır ve ondan kendisi için kuyudan su çekmesini ister. Kendisinin nasıl diri su olduğundan söz eder ve kadından gidip kocasını çağırmasını ister. Yuhanna 4:16-19 ve İsa kadına git, kocanı çağır ve buraya gel dedi. Kadın, benim kocam yok diye karşılık verdi. İsa kadına, kocam yok demekte haklısın dedi. Çünkü 5 kocan oldu ve şu anda sahip olduğun kişi senin kocan değil. Söylediğin doğru. Kadın ona, efendim, senin bir peygamber olduğunu anlıyorum dedi. Yuhanna 4:28-30. Bunun üzerine kadın su kabını bırakıp kente gitti ve halka, gelin yaptıklarımın hepsini bana anlatan adamı görün dedi. Bu Mesih olabilir mi? Kasabadan çıkıp ona doğru gelmeye başladılar. Yuhanna 4:309-42 SV. Kadının, yaptığım her şeyi bana anlattı şeklindeki tanıklığı nedeniyle o kentten birçok Samiriyeli ona iman etti. Neden 5 kocayla evlendiğini bilmiyoruz ama kültüründe ahlaksızlık olarak kabul edilen şimdiki eşiyle evli olmadığını biliyoruz. Ama aynı zamanda geçmişte 5 kocası olduğu için ona pek iyi gözle bakılmazdı, insanların onun hakkında konuştukları, hatta belki de ondan kaçındıkları neredeyse kesindi. Ama bu sabah İsa ile tanıştıktan sonra kasabaya gitti ve insanları çağırmaya başladı, gelin ve bir adamı görün. Birinin geçmişinizden çıkmasının zamanı geldi. Birinin başarısızlıklarınızdan çıkmasının zamanı geldi. Birinin insanların ne düşüneceğinden çıkmasının zamanı geldi. Birinin zayıflıklarınızdan çıkmasının zamanı geldi. Birinin günahlarınızdan çıkmasının zamanı geldi. Günahkar yaşamdan çıkma zamanı, bu şeylerden çıkma zamanı ve Tanrı'nın gücüne adım atma zamanı. Tanrı'nın meshedilmesine adım atma zamanı. Mesih'in sen olduğunu söylediği kişiye adım atma zamanı. Mesih'in yaptıklarına adım atma zamanı. Yaptıklarımdan dolayı değil, başardıklarımdan dolayı değil, hayatıma bakın. Hayatım karmakarışık. Benim yaptıklarım yüzünden değil ama onun yaptıkları yüzünden, başardıklarımdan dolayı değil, söylediklerinden dolayı, onun kim olduğundan dolayı. Bugün şehir mahkemesine gidiyorum ve bağırıyorum, herkes gelsin. Bugün ne düşündüğünüz umurumda değil. Bugün beni sevmemeniz umurumda değil. Bugün çok genç olmam umurumda değil. Bugün çok yaşlı olmam umurumda değil. Bugün size diyorum ki, gelin ve bir adam görün. Gelin ve bir adam duyun. Gelin ve bir adam görün. Bana yaptığım her şeyi anlatan bir adam. Bugün ben vaizim, bugün ben müjdeciyim, bugün ben tanığım. Tüm sorunlarınızla, tüm kusurlarınızla, tüm dezavantajlarınızla ortaya çıktığınızda kaç kişi size inanacak? İnsanların Tanrı'ya ihtiyacı var. Bizler Mesih'in ışığıyız. Bizler Rabbin temsilcileriyiz. Tanrı'nın bize ihtiyacı vardır. Kendi tasarımıyla bize bağımlı olmaya karar vermiştir. Tanrı herkese bir görümde tanrısal bir biçimde görünebilir ve onlara müjdeyi vaaz edebilirdi ama bunu yapmamayı seçti. Tanrı kendisini tüm dünyaya Tanrı olarak ilan etmeyi seçebilirdi ama o bir insan olarak gelmeyi seçti. Bir insan şekline girmeyi, yeryüzünde yürümeyi, çarmıha gerilmeyi ve kurtulmamız için çarmıhta ölmeyi seçti. Müjdenin tüm dünyaya yayılması için bunu sizin ve benim aracılığımla yapmayı seçti. Bunu insanlar aracılığıyla yapacak. Bizler onun dünyaya kurtuluş getireceği vasıtalarız. Biz olmadan bazı insanlar müjdeyi asla duyamayacaklar. Markos 10:45. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, başkalarına hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Şimdi aynı adam, canını veren, ölüm noktasına kadar itaatkar olan, aynı İsa, size ve bana dönüp gidin ve bana hizmet edin diyor. Ama bizi yalnız göndermiyor, kutsal ruhunun gücüyle gönderiyor.